Dikkat edin, Tanrı'nın konuşmasından yüzünüzü çevirmeyin. Kendilerini yeryüzünde uyarandan yüz çevirenler kaçamadılarsa, gökten konuşanı geri çeviren bizler hiç kaçamayız. İbraniler 12:25. Evet değerli dinleyicilerimiz, İbranilerden yorumu sürdürüyoruz ve bu programımızda 12. bölüm 25. ayetten başlıyoruz. Bunları söyleyeni reddetmeye dikkat edin diyor yazar. Rabbi İsa Mesih çok harika ve sözleri çok önemli olduğundan ona dikkat etseniz iyi olur, bunun size çok yararı olur. Çünkü diyor, onlar yeryüzünde kendilerini uyaranı reddettiklerinde nasıl kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek bizim de kurtulamayacağımız daha da kesindir. Yasa altında olan bir ulusa ne olduğunu görmek istiyorsanız İsrail'e gidin değerli dostum. Bugün bile huzur içerisinde, barış içerisinde yaşayamıyorlar. 2000 yıldır çok acıklı bir tarih yaşamışlardır. Neden? Çünkü Rabbi dinlemeyi reddettiler İsrail halkı. Yasayı dinlemeyi de reddettiler ve Tanrı onları bunun için yargıladı. Bu uyarıyı dinlememek epey ciddi bir şeydir. İsa, eğer bir kimse Tanrı'nın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Tanrı'dan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir demiştir. Onun isteğini, yani Tanrı'nın isteğini yaparsanız bunların doğru olup olmadığını göreceksiniz, ama eğer reddederseniz, böylesine büyük bir kurtuluşu reddederseniz nasıl kurtulabileceksiniz? İbraniler 12 ayet 26. O zaman onun sesi yeri sarstı, ama şimdi şunları bildirerek vaatte bulunuyor. Bir kez daha sarsacağım, yalnız yeri değil göğü de. Yasa verilirken yer sarsılmıştı ve Mesih İsa çarmıha gerildiğinde yer sarsılmıştı. Şimdi Tanrı her şeyi sarsacağı zamanın gelmekte olduğunu söylüyor. Büyük kentlerde, büyük yüksek binalara baktığımda içimden onlara, bugün sizlere şöyle iyice bir bakmak istiyorum çünkü yarın burada olmayacaksınız demek geliyor. Tanrı hem yeri ve hem de göğün kendisini sarsacağını söylüyor dostum. Neden bunu yapacağını biliyor musunuz? Tanrı yaratılmış evrene sarsılmayacak bazı şeyler olduğunu ve bunlardan birinin de İsa Mesih'e diri bir iman olduğunu bildirmek için her şeyi sarsacak. Dayandığımız kaya odur ve o sarsılmaz. Bugün güvenli bir yer istiyor musunuz dostum? Gideceğiniz yer odur. O günümüzde güvenli olan sığınaktır. İnsanlar dünyayı güvenli bir yer haline sokmaya çalışıyorlar ama hiç kimse bu dünyayı güvenli yapamaz. Birleşmiş Milletler gibi herhangi bir dünyasal organizasyon da bu dünyayı güvenli bir yer haline getirmez. Süper güce sahip olan bir ülke de bu dünyayı güvenli bir yer haline getiremez. Evimin bulunduğu sokakta geceleyin yürümem bile güvenli değildir. Ancak Tanrı onu bir gün güvenli kılacaktır. Ve bunu yapabilmek için önce her şeyi sarsacaktır. İbraniler 12 ayet 27. Bir kez daha demekle sarsılanların, yaratılmış olanların ortadan kaldırılacağı belirtiliyor, öyle ki sarsılmayan ne varsa kalıcı olsun. Yani yaşamlarımızı doğru temelin üzerinde kurma konusunda çok dikkatli olsak iyi olur. Yaşamımızı kumda mı kuruyoruz yoksa Mesih olan kayada mı kuruyoruz? Böylelikle sarsılmayan ne varsa kalıcı olsun. Değerli dostum, Tanrı kalacaktır, sözü kalacaktır ve inanlıların ait olduğu sonsuz krallık kalacaktır. 28. ayet. Bize sarsılmaz bir hükümranlığın verilmesine teşekkür edelim ve Tanrı'nın beğendiği tutumla, Tanrı sayarlıkla ve etkin korkuyla ruhsal hizmet sunalım. İnanlılar olarak cennetsel bir krallığa doğru ilerliyoruz ama cennetsel krallığa doğru ilerlerken yeryüzünde Tanrı'ya hizmet etmemiz gerektiğinin bilincine varmamız gerekir. Ama ona nasıl hizmet edeceğiz? Ona kendisini hoşnut edecek şekilde hizmet etmeliyiz. Ona nasıl kendisini hoşnut edecek şekilde hizmet edebiliriz? Saygı ve korkuyla. Değerli dinleyicilerimiz, Mesih inancı kilisecilik oynamak ya da dindar tavırlara girmek değildir. İsa Mesih'le yaşamınızı değiştiren ve sizi Tanrı sözünde demirleyen diri, canlı ve gerçek bir ilişkidir. Çünkü Tanrımız tüketen ateştir diyor İbraniler 12 ayet 29'da. Bunu ister kabul edin, ister etmeyin. Ama bunu söyleyen Tanrı sözüdür. Tanrımız tüketen ateştir. Tanrı'ya hizmet edebilmeniz için lütfun var olduğunu hatırlatan ciddi bir hatırlatmadır. Ama Tanrı'yı hafife almayın dostum. Tanrı'ya ikiyüzlülük edip de kurtulabileceğinizi sanmayın. İlk vaiz olduğum yıllarda bir hanım kocasını ziyaret etmemi istemişti. Hoş bir çiftler ama bey hastaydı ve yataktaydı. Hatta hiçbir zaman yataktan kalkamadı. Orada öldü. Onu görmeye gittiğimde kendisine Rabbin sözünü verdim, müjdeyi sundum. Bana kibarca bakarak size şu anda Mesih'i kurtarıcım olarak kabul ettiğimi söylemeyi isterdim ve bunu yapardım da. Ama yıllardır Tanrı'yı o kadar çok hafife alıp ona karşı o kadar çok ikiyüzlülük yaptım ki ne zaman içten olup ne zaman olmadığımı kendim bile bilmiyorum dedi. Değerli dostum, Tanrı'yı hafife almayın. Onun önündeki konumumuzun ne olduğunu bile bilemeyeceğimiz bir gün gelebilir. Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir ama aynı zamanda lütuf dolu, kayra dolu, yüce ve harika bir kurtarıcıdır. Şimdi 13. bölüme geldik, yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektubun. Daha önce söylediğimiz gibi 11. bölüm İbranilere mektubun iman bölümü, 12. bölüm umut bölümü ve 13. bölüm de sevgi bölümüdür. Bu bölüm için önerilen bir başka ana hat da 11. bölümün Mesih inanlısının gücü, 12. bölüm Mesih inanlısının ilerleyişi ve 13. bölüm ise Mesih inanlısının uygulaması olduğudur. En iyi ana hat bu değildir ama 13. bölüme uygundur. 13. bölümde Mesih inanlısının uygulamasını göreceğiz. İmanlının gizli yaşamı. 13. bölümün 1. ayeti şöyle diyor: kardeşlik sevgisi kalıcı olsun. Bazı çevirilerde bu kardeşçe sevgi olarak çevrilmiştir ama doğrusu kardeş sevgisidir. Bu mektubun yazarı öncelikle İbranilere yazıyor ama söyledikleri bizim için de uygundur. Hem Yahudi olanlar ve hem de Yahudi olmayanlar Mesih'in bedeni olan inanlılar topluluğuna getirilmişlerdir. Bizleri birlikte tutan yapışkan kardeşçe sevgi değil, kardeş sevgisidir. Kardeşler gibi sevmemiz gerekmiyor. Kardeşler olduğumuz için sevmemiz gerekiyor. Eğer Tanrı'nın çocuklarından biriyseniz benim kardeşimsiniz. Ben o yöreliyim ya da bu yöreliyim ya da sen esmersin ama programımızı dinliyorum ve inanlı olduğumu ve sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum şeklinde yazılmış mektuplar aldım. Bu tür mektuplar beni çok minnettar eder. Tanrı'nın çocukları olduğumuzda derimizin renginin oralı ya da buralı olmamızın ne önemi var? Bunların elbette ki hiçbir önemi yoktur. Tanrı bizlere yeni yürekler verdiğinde ve bizleri kar gibi beyaz yıkadığında kardeşleriz ve Tanrı'nın ailesindeyiz ve birbirimizi sevmemiz gerekmektedir. Mesih inanlı hayatını bir üçgen olarak canlandırmayı seviyorum. Tanrı, ben ve diğer insanlar. Şimdi üçgeni düşünün. Yukarıda Tanrı, yanda ben ve öteki yanda diğer insanlar. Başka deyişle iman, sevgi ve sevgi. Benden Tanrı'ya iman ve sevgi ve diğer insanlara da sevgi gider. Mesih inanlısının yaşamı Tanrı'ya karşı iman, sevgi ve diğer insanlara karşı da sevgi dolu bir yaşamdır. Kardeş sevgisi sürekli ve kalıcı olsun diyor İbraniler yazarı. Daha doğrusu Tanrı'nın sözü. 2. ayet. Konuksever olmaktan geri kalmayın çünkü bu sayede bazıları bilmeden melekleri konuk ettiler. Bazıları ne diyor? Bilmeden melekleri konuk ettiler. Buradaki melek sözcüğü insanüstü varlıklardan da Tanrı'nın mesajcıları olan insanlardan da söz ediyor olabilir. Aynı sözcük Vahiy kitabının 2. ve 3. bölümlerinde Anadolu'daki 7 inanlılar topluluğunun yani kilisenin önderlerine hitap ederken de kullanılıyor. Vahiy kitabını yorumlarken Ben sözü geçen meleklerin mesajcı kişiler, yani hitap edilen inanlılar topluluklarının öğretmenleri ve liderleri olduklarını savunuyorum. Yazar eski antlaşmada bilmeden melekleri konuk edenler olduğundan söz eder. İbrahim peygamber bunlardan biriydi. Bir başkası da Yakup'tu, ancak o gece güreş etmekle çok meşgul olduğundan fazla konukseverlik göstermemişti. Yeşu da bir meleğe konukseverlik göstermişti. İbranilere mektupta bu ayetin temel düşüncesi, yabancı olanlara konukseverlik göstererek onlara sevgiyle uzanmamızdır. Sevgimizi gösterirken sağduyu kullanmakta dikkatli olmalıyız. Ama etrafımızda kendilerine çok yardımcı olabileceğimiz insanlar olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Onlara sevgimizi uzatmalıyız ve bunu yaparken çok harika bazı insanlarla tanışabiliriz. İbraniler 13 ayet 3 şöyle diyor: sanki kendiniz de onlarla birlikteymişsiniz gibi cezaevinde bulunanları anımsayın. Kendinizin de bu dünyada yaşadığınızı düşünerek düşmanca davranışlara uğrayanları anımsayın. Pavlos'un kendisi cezaevindeydi. Bu konuda çok şey biliyordu. Bu yüzden ihtiyaç içerisinde olanları ve sıkıntıda olan insanları hatırlayın. İhtiyaç içerisinde olan insanlara sevgi gösterin diyordu. İmanlılar topluluğu bir bedendir ve üyelerden biri acı çekerse bütün bedende acı çeker. Bakın Doktor Vernon McGee ne diyor? Bir süre önce çok ciddi bir şekilde hastayken bunu kendim yaşama fırsatını da buldum. Bir hanımdan gelen bir mektup beni ağlattı. Şimdi hareketsizim ve hiçbir şey yapamıyorum. Sizin hizmetinize devam edebilmeniz için, sizin hastalığınızı kendi üzerime alabilmek için dua ettim diyordu. Değerli dostum, bu tür bir ruhu her inanlılar topluluğunda ve her inanlılar grubunda bulmadığımızı ama buna ihtiyacımız olduğunu ve etrafta da bundan bol bol olduğunu söyleyebilir miyim? Küçük grup toplantılarımızdaki ve ziyafet sofrasındaki iman paydaşlığından sık sık söz ederiz. Ama ya orada yatağında yatan ve kimsenin ziyaret etmediği zavallı kutsal, zavallı imanlı? Birçoğunuz hastalar ve yalnızları ziyaret ederek harikulade bir hizmete sahip olabilirsiniz. Burada sözünü ettiği kardeş sevgisi budur. Sadece inanlılar topluluğunda ya da bir araya gelen küçük gruplarda gerçekleşen bir şey değildir. Günümüzde beden gerçeği diye yeni bir laf kullanıyorlar. Halbuki bu gerçek bütün bu yıllar boyunca kutsal kitaptaydı. Yeni bir şey değildir. Ve siz ihtiyaç içerisinde olan o bireye giderek o beden gerçeğini gerçekleştirirsiniz. Günümüzde bu yönün fazla vurgulandığını duymuyoruz. Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak. İbraniler 13 ayet 4 böyle diyor. Herkes evliliğe saygı göstersin. Yazar burada çileciliği kınıyor. Genç kardeşim, eğer sizinle evlenmeyi kabul eden bir kız bulduysanız evlenin. Kız kardeşim, sizinle evlenmeyi kabul eden adamı bulduysanız evlenin. Tabii ki doğru kişi olması şartıyla. Ve ben, eğer siz Tanrı tarafından o yöne yöneltilmeye razıysanız, Tanrı'nın sizi doğru kişiye yönelteceğine inanıyorum. Yeter ki Rabbi beklemesini bilelim. Herkes evliliğe saygı göstersin ve seks sadece evlilik çerçevesi içerisinde gerçekleşsin. Tanrı evliliği insanlara onların iyiliği için verdi. Sözlerimi biraz tuhaf bulduğunuzu biliyorum. Çünkü evlenmeden birlikte yaşamak artık çok yaygın bir şey olmuştur. Ama genç dostum, eğer evlilik dışı bir ilişkide birlikte yaşamaya kalkışırsanız bunun bedelini ödeyeceğiniz konusunda size güvence verebilirim. Ev, sosyal yapının tam merkezidir. Ve inanlılar topluluğunun da tam merkezidir. Bu nedenle evlilik yatağını temiz tutun. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Seks yanlış bir şey değildir. Ancak günümüzde okullarda ve her tarafta bu konuyla ilgili çok fazla öğretiş vardır. Bir süre önce bir Batı ülkesinde cinsel eğitim konusundaki öğretilerini azaltacaklarını duymuştum. Okullarda her zamankinden çok ırza geçme olaylarına yol açtığına ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların arttığına karar vermişlerdi. Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak. Bakın Galatyalılar 6:7'de ne diyor? Aldanmayın, Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Tanrı'nın sözü böyle diyor değerli dostum. Bu çok serttir ama Rabbin hizmetinde geçirdiğim uzun yıllar boyunca cinsel günahlarını örtbas etmeye çalışan bir sürü Mesih inanlısı gördüm ama bunu başarıp başaramadıklarını bilmiyorum. Belki kimse öğrenmedi ama Tanrı kendilerini yargıladı. Tutumunuz para sevgisinden uzak olsun, elinizdekiyle yetinin. Çünkü Tanrı şöyle demiştir: hiçbir koşul altında seni bırakmayacağım, ne de herhangi bir durumda seni yüzüstü bırakacağım. İbraniler 13 ayet 5. Para hırsına sahip yüce dolara ya da euroya yüce Tanrı'dan daha yüksek bir yer veren birisi olarak tanınmayın. Tanrı sizi bir dolar milyoneri yapmayabilir ama sizi asla terk etmez ve asla bırakmaz. Onun size böyle söylemesi harikulade bir şey değil midir? Kim olduğunuz ya da ne yaptığınız önemli değildir. Eğer Tanrı sözüne imanla karşılık verdiyseniz, onun sizi hiçbir zaman terk etmeyeceğini ve asla bırakmayacağını bildiğiniz bir yere getirilmişsinizdir. Bugün beni terk edebilecek bazı arkadaşlarım olduğunu ve beni terk edebilecek akrabalarım olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama Rab İsa Mesih beni asla terk etmeyecektir. Seni de değerli dostum, onun çocuğuysan, asla terk etmeyecektir. Yanınızda onun bulunmasını umut ediyorum. Öyleyse diyor 6. ayet. Tam güvenle şöyle diyebiliriz: Rab yardımcımdır, korkmayacağım, insan bana ne yapabilir? Yeruşalim, Yahudiye ve Samiriye'deki İbrani Mesih inanlıları bu mektup yazıldıktan sonraki yıllarda cezalar ve mahkemelerle karşılaşacaklardı. Tanrı'nın kendilerini terk etmeyeceğini hatırlamaları ve her ne olursa olsun Tanrı benim yardımcımdır, İnsanların bana yapabileceği şeylerden korkmam diyebilmeleri gerekiyordu. Bir sürü tanıklık duydum ve kendim bunları yaşadım bu uzun yıllar içerisinde. Mesih'e iman edenler her durumda Mesih'in huzurunu, verdiği esenliği ve daha da önemlisi değerli dostum, onun kendilerini terk etmediğini yaşadılar. Kardeşim, Mesih sizi de sonuna dek koruyacak ve size güç verecektir eğer onun çocuğuysanız. Mesih ise her zaman sadıktır ve kendi bağlılarına sizi hiçbir zaman bırakmayacağım, sizi hiçbir zaman öksüz bırakmayacağım ve dünyanın sonuna kadar sizinle birlikte olacağım vaadini verdi. Harika değil mi? Böyle bir sadık Rabbimiz vardır. Dünya, ideolojiler, felsefeler, değerli dinleyicilerimiz, size fazla yardım edemezler. Neden? Çünkü insan sınırlıdır. Yardımı ve tesellisi de insanın sınırlıdır. Ben İsa'yı dinlemek istiyorum ve gerçek yardımın, gerçek tesellinin, huzurun, barışın ondan geldiğini, yani Tanrı'dan, İsa Mesih'ten geldiğini biliyorum. O beni hiçbir zaman terk etmeyecek ve bırakmayacaktır. İşte bu vaat insanın yüreğine o teselliyi, o huzur veriyor. İnanlının sosyal hayatına geldiğimizde 7. ayette şöyle diyor: Tanrı sözünü size iletmiş olan önderlerinizi hatırlayın. Yaşayışlarının sonucuna bakarak onların imanını örnek alın. Bu ayeti kullanarak inanlılar topluluğunun üyelerinin kendilerine itaat etmeleri gerektiğini söyleyen vaizler olduğunu biliyorum. Ancak burada öyle gözüküyor ki önderlikten söz etmektedir. Ruhsal önderlerden söz ediyor ve ruhsal önderlerin insanları Mesih'e yöneltmesi gerekir. Eğer bir insan Mesih'i temsil ediyorsa ve insanları Mesih'in huzuruna getirmeye çalışıyor, bu alanda çaba gösteriyorsa, sadık olmanız gereken kişi odur. Ama sadece birisi bir inanlı topluluğunun vaizi diye ona sadık olmak Pavlos'un burada sözünü ettiği şey değildir. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır. İbraniler 13 ayet 8. İsa Mesih. Tanrı sözünde hiçbir rastlantı yoktur. Yani hiçbir söz dikkatsizce kullanılmamıştır. İsa onun insansal adıdır. Ve Mesih de tanrılığından söz eden unvandır. İsa onu insanlıkla bağlantılayan ismidir. Onun dünyadaki en harika insan olduğunu gösterir. Bir şair şöyle dedi: İsa tatlılık ismi, İsa sevginin sesi. Sürgünleri yukarıdaki huzur dolu yuvalarına giden yolda devam etmeler için teşvik ediyor. İsa o yumuşak sevgi sesinin büyüsü bütün yaratılmışları nasıl da heyecanla titretir. İsa yeryüzünde bir insan olarak yaşarken ne kadar harikaydı. İnsanlar etrafına toplanırlardı çünkü çok harika insandı. Kalabalıklar değerli dostum onu izlediler ve onu sevdiler. İnsan olarak İsa'dan değil ama İsa'nın öğretisinden nefret ediyorlardı. İsa harikaydı dostum. Sevgi doluydu. Kayra doluydu. Merhamet doluydu. Mesih, onun yeryüzündeki mesihsel misyonundan söz eden bir unvandı. O Tanrı'nın bedende görünmüş şekliydi. İsa Mesih. Bu ikisi ne kadar harika bir biçimde birleşmiştir. O İsa Mesih'tir ve o aynıdır. Bu çok harika ayeti ele almakta kendimi yetersiz hissediyorum. Ama Tanrı sözündeki her ayet kadar yanlış kullanıldığını da söylemek istiyorum. Bu ayeti kullanıp İsa 2000 yıl önce buradayken mucizeler yaptı. Bu yüzden bizlerin de bugün mucizeler yapmamız gerekir. 2000 yıl önce insanları iyileştirdi. Bu yüzden bizim de insanları iyileştirmemiz gerekir. İsa hala aynı iş yapmaktadır demektedirler. İsa Mesih aynıdır. Ama nasıl aynı olduğunu anlamamız gerekir. Karakteri, kişiliği ve özellikleri aynıdır. Ama aynı yerde değildir ve aynı şeyleri yapmaz. Şimdi İsrail'de onu göremezsiniz. O diyarda onun hakkında çok az kanıt vardır günümüzde. 2000 yıl önce bir bebek olarak Betlehem'deydi ama artık bebek değildir ve Betlehem'de de değildir. Daha sonra Nasra sokaklarında oynayan küçük bir çocuktu. Nasra sokaklarında yürürseniz bugün onu orada göremezsiniz çünkü artık orada değildir. Birkaç yıl sonra yetişkin bir adam olarak o diyarda yürüdü ve insanları iyileştirdi. Yeruşalim'de ve Golgota'ya giden yollarda yürürseniz yine onu göremezsiniz. Ve Golgota tepesinde bir çarmıhta da göremezsiniz çünkü artık İsa Mesih bir çarmıh üzerinde değildir. Bu mektubun düşüncesinin bütünü onun şimdi Tanrı'nın sağında olduğudur. Göklerde yüce olanın tahtının sağında oturan, kutsal yerde insanın değil Rabbin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkahinimiz vardır. İbraniler 8:1. Ve gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı olan İsa'ya dikmemiz gerekir. İbraniler 12 ayet 2. Kurtarılışımızı 2000 yıl önce gerçekleştirdi ve şimdi Tanrı'nın sağında oturmuştur. Şu anda oradadır ama bir gün yeryüzünde krallığını kurmak için yeryüzüne kral olarak gelecektir. Henüz inanlılar topluluğunu dünyadan çağırmamıştır ama bir gün bunu yapacaktır. Gördüğünüz gibi İsa yer ve performans bakımından aynı değildir ama özellikleri aynıdır. 2000 yıl önce yeryüzündeyken bizim düzeyimize gelmiş Tanrı'ydı. İsa Mesih biliyor musunuz? Büyük bir zenginlik, görkem ya da törenlerin olmadığı bir yere gelmişti. Gücün ve hükümetin merkezi olan Roma'ya gelmemişti. Büyük kültür merkezi olan Atina'ya gelmemişti. Roma İmparatorluğu'nun önemsiz bir karakoluna ve sıradan insanların düzeyine gelmişti. Mesih'in insanlığından söz ederken sık sık yanlış anlaşılmaktan korktuğumuzdan bu noktayı yeterince vurgulamıyoruz. Bunun yerine onun tanrılığını vurguluyoruz ve bunu yapmamız gerekir. Çünkü Tanrı sözüne pek fazla inanmayan bazı yorumcular onun insanlığından başka bir şeyden söz etmezler ve onu bile gerçekten anlamazlar. Ama bence insanlığında İsa yeryüzüne gelmiş olan en çekici kişiydi. Bunun nedeni Tanrı oluşu değil, insan, gerçek insan oluşuydu. Kalabalıkların neden ona geldiklerini ve onu izlediklerini hiç merak ettiniz mi? Güçlüydü ama yumuşaktı. O kadar yumuşaktı ki küçük çocuklar ona geldiler. Ancak para bozanları tapınaktan kovabilir ve onlar da kaçacak yer ararlardı. Çünkü onları oradan kovacak kadar yiğitti. Ayrıca çekiciydi de. Günümüzde karizma dediğimiz bir şeye sahipti. İnsanlar onu izlediler çünkü onu sevdiler. Ve insan olan birinin huzurunda olduklarını bilirlerdi. Kefernahum'da bir cüzzamlıyı iyileştirdi ama sonra oradan ayrılması gerekti. Çünkü kalabalıklar onu o kadar çok sıkıştırıyordu ki hizmetini sürdüremiyordu bile. Vergi toplayıcıları ve günahkarlar bile ona geliyorlardı. Fanatik dinci kalabalıkları kızdıran da buydu. Bugün sizin oturduğunuz şehre gelseydi, bunu söylemeyi sevmiyorum ama sizin topluluğunuza geleceğini sanmıyorum. Sanırım onu kalabalığın olduğu yerde bulurdunuz. İnsanların arasına karışırdı, büyük bir olasılıkla kucağında bir iki çocuk bulunurdu. Hizmetinin sonunda Eriha'ya gittiğinde yine kalabalıkları yolun kenarında dizilmiş görüyoruz. Öyle ki kısa boylu Zekkay'ın onu görebilmek için ağaca tırmanması gerekmişti. Ama orada bile Rabbimiz durup onu ağaçtan indirmişti. Rab ise insansal gereksinimlere karşı çok duyarlıydı ve harika bir kişiliği vardı.